Merhaba, ben Doktor Ufuk Alatekin. Podcast dinledi birlikteyiz. Bugün yine bir konuğumuz olacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Ozan Doğan. Ozan hoş geldin.
Merhabalar Ufuk Hocam, hoş bulduk.
Bugün seninle özellikle kadın hastaların çok merak ettiği, gündemde olan ve gerçekten ciddi bir sağlık sorunu olan rahim ağzı kanseri ve bunun önlenebilir bir durum mu, sebepleri, tedavisi, kontrollerinden bahsedeceğiz. Rahim ağzı kanserini anlatabilir misin? Bu önlenebilir bir durum mudur?
Hocam şimdi kadın olmak gerçekten çok zor. Kadın doğumcu gözüyle de kadınlara ait iki tane önemli organ var. Biri meme, diğeri de rahim ağzı. Çünkü rahim ağzı ve meme hastalıklarında önemli bir kanser gibi bir patoloji geliştiğinde çok da erken teşhis konulamıyor ve bunun tanısını koyduğumuzda artık iş işten geçmiş oluyor. Rahim ağzının ağrı duyusu yoktur. Şöyle düşünün, ağrı duyusu olsaydı her kadın normal doğum sırasında ağrı şokundan ölecekti. O yüzden ağrı duyusu yoktur. Yani biz rahim ağzında bir kanserle karşılaştığımızda çoktan iş işten geçmiş durumda oluyor. Rahim ağzı kanserinin sebebi rahim ağzındaki hücrelerin bozulması. Şimdi bu hücreler bozulunca sınıflıyoruz işte cin 1, cin 2, cin 3 sonra da kanser karşımıza çıkıyor.
Peki bu rahim ağzı kanseri diğer tüm kanserlerde olduğu gibi erken teşhis çok önemli değil mi?
Erken teşhisin en önemli olduğu kanser türleri rahim ağzı kanserleridir. Çünkü kadınların yıllık kontrolleri var. Smear testi yapıyoruz. Rahim ağzından basit bir sürüntü alarak mikroskop altında işte inceliyoruz ve kanser tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz. Yıllık kontrollerde saptanabilen bir durum. O yüzden hem teşhisi kolay hem de her kadının kendini mutlaka bu konuda sorumlu hissetmesi lazım.
Peki son zamanlarda çok fazla duymaya başladık. Eskiden beri süre gelen bir şey mi yoksa herkes artık daha bilinçli olduğu, daha çok test yaptırıyor, kendine daha zaman ayırıyor ve dikkat ediyor. Bu yüzden mi sıklığı arttı veya biz duymaya başladık? Ne dersin?
Çünkü biz daha fazla taramaya başladık. Artık kapıdan giren her kadından biz mutlaka smear testi alıyoruz. Smear testiyle beraber biz aslında son zamanlarda rahim ağzı kanserinin sebebini de tamamen ortaya koyduk. En büyük sebebi HPV, human papilloma virüs. Şimdi biz bu virüsün varlığından artık haberdarız. Simiri tek başına yapmıyoruz. Yani HPV tiplemesi de yapıyoruz. Aynen simir alır gibi rahim ağzından ufak bir örnek, ufak bir sürüntüyle de HPV tiplemesi bakıyoruz. Yani aslında bizim bu kansere, bu hastalıklara tanı koyma oranımız arttı. Yoksa yaygınlığı her zamanki gibi aynı yaygınlıkta. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Yani aslında evveliyattan beri olan bir şey. Ama biz daha fazla tanı koymaya başladık.
Aslında ne kadar basit ve önlenebilir bir durum. Sadece basit bir smear testi alınacak ve erken teşhis şansı hastalara verilmiş olacak.
Aynen öyle.
Peki HPV'nin tiplerinden bahsettin. Var olan, saptanan her HPV kanser olmak zorunda değil.
Evet, HPV'nin 200'den fazla tipi var. Biz bu tipleri ayırıyoruz, yani derecelendiriyoruz. Düşük riskli grup, orta riskli grup, yüksek riskli grup diye. Şimdi düşük riskli grupta çok ciddi panik havasına girmiyoruz. Onların yapacağı şeyler sihir benzeri lezyonlardır. Onların da tedavisi kolay. Yakarız, dondururuz. Bir şekilde hastaları ondan kurtarabiliriz. Bizim en çok korktuğumuz grup yüksek riskli gruplar. Yüksek riskli grup eğer bulduysak, saptadıysak mutlaka kolposkopi yapıyoruz. Kolposkopi ne demek? Rahim ağzını mikroskop altında kocaman büyüterek, özel boyalarda boyayarak şüpheli alanlardan biyopsi alıyoruz. İşte yüksek riskli grup HPV saptarsak iş uzuyor. Ve daha agresif, daha üst düzey tanılara ilerliyoruz.
Peki rahim ağzı kanserinde belirti var mı? Nasıl? Birinin testlerini yaptırmadı. Biz smear testiyle yakalıyoruz bunları HPV tiplendirmesiyle ama yaptırmadı ve ihmal etti. Nasıl bir belirti var?
En önemli belirtisi lekelenme. Cinsel ilişki sonrası lekelenme, ara dönemlerde lekelenme.
Çamaşır lekelenmesinden.
Evet, vajinal kanama benzeri ama çok az leke tarzında kanama. Özellikle cinsel ilişki sonrası bir kadının kanaması oluyorsa mutlaka rahim ağzıyla ilgili bir patolojiden şüphelenip kadın doğum hekimine başvurmak zorunda.
Çok basit, önlenebilir bir hastalık, hem de kanser. Mutlaka göz ardı edilmemesi gereken bir yöntem.
Hocam, engel olmak da çok kolay. Yani artık biz bunun bilincindeyiz. Rahim ağzı kanserine yönelik aşılar var. HPV aşıları. Yani 11 yaşını geçince çocuğunuzu getirip aşılatacaksınız. Bu kadar.
Evet, onu soracaktım ben de. HPV aşısına ne zaman başlar?
11-16 yaş arasında.
Yani ilk cinsel deneyimden önce.
Tabii. Yani cinsel ilişkiye giren hastalar da aşılanabilir. Çünkü 200'den fazla HPV tipi var. Yani cinsel ilişkiye girdi, belki 6 tanesi pozitif ama geriye kalan 190 küsür tanesi halen dışarıda ve bulaş yok. O yüzden cinsel ilişki tek başına bir kriter değil ama cinsel ilişkiye girmeden önce aşı yaptırırsa inanılmaz muhteşem sonuç alırız.
11 yaşından itibaren yaptırılabilir.
11-16 yaş arasında 2 doz, 16-26 yaş arasında 3 doz. Bu kadar.
Erkek çocuklara da yapılmalı mı?
Mutlaka yapılmalı. Birçok Avrupa ülkesinde zaten erkek çocuk, kız çocuk ayrımı yapmadan HPV aşısı normal rutin aşı takvimine girmiş durumda. Biz halen devlet desteği olmadan önerilerle bu aşıları yaptırıyoruz. Tabii kız çocuğu olanlar daha duyarlı olduğu için genelde kız çocukları aşılanıyor ama bence erkekler aşılansa daha başarılı oluruz.
Norveç'te 12 yaşındaki tüm çocukların kız erkek aşılanma takviminde olduğunu biliyorum. Peki bu HPV'den korunmak için veya rahim ağzı kanserinden korunmak için önereceğin korunma yöntemleri var mıdır?
Rezervatif, kondom. Yani bir kere penis vajen uyumunu bozmayacak şekilde gençler, özellikle cinsel aktif gençler korunmaya çalışıyor. Bu da ne? Geri çekme yöntemi. Geri çekme yöntemi sadece gebelikten korur. Ama cinsel yolla bulaşan hiçbir hastalıktan korumaz. Ki gebelikten bile tam olarak korumamakta. O yüzden eğer şüpheli bir partnerse, daha önce multiple partnerleri olmuş bir partnerse rezervatifle mutlaka korunmakta fayda var.
Bu kadar basit yöntemlerle, basit testlerle korunabilecek ve kanser önlenebilecek muayenelerin yapılması lazım. Herkes kendine bakmalı. Artık yediğimize, içtiğimize dikkat ediyorsak mutlaka her kadın 6 ayda, 1 yılda bir düzenli kontrollerini yaptırılması lazım ve çok basit bir kitle önlenebilecek bir durum. Bence çok önemli. Çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için.
Son bir şey söylemek istiyorum hocam.
Evet, lütfen.
Aslında bu simir testi öyle yıllık bile değil. Simir ve HPV'yi aynı anda yapınca 5 yıl boyunca tekrar HPV'ye simir yaptırmaya gerek bile yok. Düşünsenize, test yaptırdığınız çok basit bir rahim ağzından minik bir fırça örneklemesi ve 5 yıl kafanız rahat. Kanser olmayacağınıza dair, rahim ağzı kanseri olmayacağınıza dair gönlünüz rahat, içiniz rahat, başınızı yastığa rahat koyacaksınız. Yani çok basit ve yıllarca kendinizi emniyette tutacağınız bir işlem.
Peki, simir ve HPV testine kaç yaşında başlanmalı?
Cinsel aktif olduktan sonraki 3 yıl. Yani şimdi bir kere
yani vajinal... Bunun bir yaşı yok.
Tabii ki yok. Vajinal bir işlem olduğu için cinsel aktif olması lazım. 3. yıldan sonra düzenli olarak kontrollere gitmeli. Genelde 65 yaş üstünde de artık bu taramaları bırakıyoruz. Negatif aldıysak 65 yaş üstünde, sonuç negatifse bırakıyoruz. Tekrar teyzelerimizi yormuyoruz.
Çok teşekkür ederiz Ozan. Çok güzel bilgiler
hocam
verdin.
Hocam, ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
Görüşmek üzere. Podcast dinle.